Cumhuriyetin askerleri, düşmanın kaynaklarını tükettiği bu birkaç aylık süreçte biz birliklerimizi ve mühimmat stoklarımızı takviye ettik. Artık taarruz ve zafer saati gelmiştir. Marne'da, Flanders'ta, Vosges dağlarında ve Arras civarında elde ettiğimiz zaferlere bir yenisini daha ekleyeceğiz. Fransa'nın fabrikalarında kardeşlerinizin gece gündüz demeden ürettikleri mermilerin yaratacağı ateş kasırgasının ardından müttefiklerimizle koordineli ve tam bir uyum içinde hücum edeceksiniz. Hızınız karşı konulamaz olacak ve sizi bir çırpıda düşman tahkimatına ve bataryalarına götürecek. Onlara ne dinlenme ne de toparlanma fırsatı sunacaksınız. Ana vatan topraklarımızın kurtuluşu, özgürlük, adalet ve zafer için haydi tüm kalbimizle ileri atılalım. Fransız Başkomutanı Joseph Joffre 23 Eylül 1915'te yani Fransa tarihinin o zamana kadar gördüğü en büyük taarruzundan 2 gün önce askerlerine işte böyle sesleniyor. Merhabalar, ben Civan Avcı. 1. Dünya Savaşı podcast serisinin 57. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere Batı cephesinde Fransızlar ve İngilizlerin Almanlara karşı sonbahar mevsiminde yürüttükleri taarruzları anlatmaya başlayacağım. Fakat buna geçmeden önce değerli Patreon destekçilerimden Onat Periadılı, Cem Çelik ve Mehmet Çöl'e çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ayrıca uzun süredir yeni bölümün neden gelmediğini merak ediyorsunuzdur. Biz ekip olarak bu süreçte YouTube kanalımız için videolar hazırlamakla meşguldük. Pek yakında 1. Dünya Savaşı'nı videolu bir şekilde anlatacağım Kulübe Tarih isimli YouTube kanalımızda 3 bölüm birden yayınlanacak. Sizleri Kulübe Tarih kanalımızı şimdiden takip etmeye davet ediyorum. Şimdi 7 bölümlük bir aradan sonra 1. Dünya Savaşı'nın tartışmasız ana sahnesi olarak görülen Batı cephesine geri dönüyoruz. Burası arkadaşlar hatırlarsanız tek bir emirle yüz binlerin harekete geçtiği, rekor bombardımanların yapıldığı, son teknoloji silahların denendiği, görülmemiş karmaşıklıkta savunma sistemlerinin kurulduğu, Fransa ve Belçika düzlüklerinin milyonlarca top mermisiyle delik deşik olduğu, sağlıksız siper hayatının hüküm sürdüğü, hamura bulanmış bir yerdi. 1914 kışından beri kıyma makinesi yakıştırması yapılan Batı cephesi bu kötü şöhretini bu bölümlerde de koruyacak ve 1915 sonbaharında sadece 1,5 ay sürecek olan muharebelerde iki taraftan toplamda 400 binin üstünde bir kayıp yaşanacaktır. Şimdi isterseniz olayların nasıl gerçekleştiğine bir göz atalım. Batı cephesinde İtilaf kuvvetlerinin bahar aylarında gerçekleştirdikleri taarruzların verilen korkunç kayıplara rağmen beklenen başarıyı getirmemesi Paris'te bir hoşnutsuzluk yaratıyor. Ordunun başkomutanı sıfatındaki Joseph Joffre alenen bir suçlama gelmese de Marne mucizesini yaratan komutana duyulan güven sarsılmaya başlıyor. Paris Joffre özetle, taarruz denemelerinizden memnunuz fakat yaptığınız her denemede büyük bir zafer vaat etmeniz başarısızlık durumunda kamuoyunda bir hayal kırıklığına sebep oluyor. Ya bundan sonra böyle büyük sözler vermeyiniz ya da verirken iki kez düşününüz diyor. Hatırlarsanız Joseph Joffre da Sir John French de kendi hükümetlerine Temmuz 1915'te kesin zafer vaat etmiş fakat bu gerçekleşmemişti. Paris'in bu yerinde uyarısı gerçekten de işe yarıyor ve 7 Temmuz'da Chantilly'de gerçekleşen büyük konferansta gerek Fransız gerek İngiliz komutanlar söylemlerinde büyük zafer, nihai darbe veya savaş bitirici hamle gibi ifadeler kullanmaktan kaçınıyorlar. Savaşın aldığı yeni halin karakterini en erken teşhis eden kişi bahar taarruzlarında kahramanlaşan Philippe Pétain oluyor. Ona göre bu savaş gösterişli taarruzların değil, cebinde son mermisi, cüzdanında son kuruşu veya meydanlarda son askeri kalanın kazanacağı uzun bir mücadeledir. Ve bu durumu en doğru tanımlayan tabir War of Attrition yani yıpratma savaşıdır. Hatta Pétain'a kalsa taarruz bile edilmemeli, düşmanın kaynaklarını tüketmesi beklenmelidir. Fakat komuta henüz kendisinde değildir ve başkomutan Joffre'a göre düşman ne kadar darbe yerse ve ne kadar zayıf noktasından vurulursa o kadar çabuk yıpranacaktır. İşte tam da bu düşünceyle hareket ederek 1915 yazının sonlarına doğru Joseph Joffre bir büyük taarruz daha planlıyor. Burada amaç dikkatini Doğu cephesine vermiş olan Almanları gafil avlamak, yenilmekte olan Rusları bir nebze olsun rahatlatmak, batıda statikleşmiş muharebe biçimini açık alanlara taşıyarak hareketlendirmek ve de bu vesileyle mümkün mertebe Fransız toprağını Almanlardan geri almaktır. Şayet Fransızlar İngilizlerle yürütecekleri ortaklaşa bir harekatla cepheyi yarıp Almanların demiryolu bağlantılarını kesebilirlerse bu düşmanın muharebe kabiliyetini zayıflatacak ve büyük bir ihtimalle Almanlar cepheyi daraltma yoluna giderek Fransız topraklarından bir hayli çekileceklerdir. Joffre'un kafasında her zaman olduğu gibi Almanların Paris'e tehlikeli bir şekilde yaklaştıkları şu büyük Noyon çıkıntısını gidermek vardır. Bu çıkıntının kuzeyinde Artois, güneyinde ise Champagne bölgeleri bulunmaktadır ki aslında Fransızlar bu iki bölgeden de vaktiyle taarruz etmişler fakat başarılı olamamışlardır. Özellikle ilkbahar taarruzlarının ana mıntıkası olan Artois bölgesinde çok kan dökülmüştür ki Joffre artık buranın geçilemez olduğuna kanaat kılmıştır. Ona göre cephenin yarılma ihtimalinin en yüksek olduğu kesim Champagne kesimidir ve gelecek taarruzda Fransa bütün gücünü bu bölgeye ayıracaktır. Hatta Joffre yayınladığı bir emirle tüm diğer kesimlerdeki topçulara kendileri için 500 atımlık mermi ayırmalarını ve arta kalan tüm cephaneyi Champagne bölgesine göndermelerini yazmıştır. İngilizlere gelirsek, Savaş Bakanı Lord Kitchener'ın askere alım kampanyalarıyla kurulan ve Kitchener orduları olarak bilinen birlikler artık yekünlü bir şekilde Fransa'ya nakledilmiş ve savaşmaya hazır hale gelmişlerdir. İngilizlerin asker bakımından ellerinin bollaştığını gören Joffre, meslektaşı Sir John French'e cephesini 35 kilometre güneye doğru uzatmasını rica etmiştir. Böylelikle Somme nehrinin kıyılarına kadar dayanan İngiliz hattı birçok Fransız birliğinin Champagne bölgesine kaydırılmasını sağlamıştır. Bu arada İngiliz savaş tarihi için Somme nehrinin ayrı bir anlamı olacaktır ki buna 1916 yılında geleceğiz. Her ne kadar planlanan taarruz hem Artois'dan hem Champagne'dan gerçekleştirilecek dev bir kıskaç hamlesi şeklinde tasarlanmış olsa da Joffre'un kafasında daha çok Champagne'in olduğunu söylemiştik. Artois'daki İngilizlerle Fransızların yürüteceği taarruz daha çok bir oyalama hamlesi olacak. Asıl darbe Champagne'den vurulacaktır. Zaten İngiliz ordusu kalabalıklaşmış dahi olsa hala başrolü üstlenecek kadar tecrübeli askerlere sahip değildir. Kitchener ordularını oluşturan askerlerin birçoğu henüz atışlı talim bile yapmamıştır. Kaldı ki İngiliz komutanların bir sonbahar taarruzu için ikna olması da epey zor olmuştur. Sir John French ve Douglas Haig'in bir türlü gönlünü edemeyen Joseph Joffre, çareyi Lord Kitchener'a doğrudan bir mektup yazmakta bulmuş ve sahadaki komutanlar ancak savaş bakanının emri üzerine ikna olmuşlardır. Aslında Kitchener de operasyonun başarıya ulaşacağına pek inanmamaktadır. Fakat artık mesele müttefikleri yalnız bırakmama meselesine dönüştüğü için sesini çıkarmamıştır. Öte yandan kalabalık ve neredeyse sonsuz kaynağa sahip ordusuyla Joffre ne zaman bir taarruz planlasa müttefiklerine ricalarda bulunmaktan ve onları ikna etmeye çalışmaktan sıkılmış olsa gerek kendi savaş bakanı Millerant'a İngilizler ve Belçikalılar dahil Batı cephesindeki tüm kuvvetlerin kendi komutasına verilmesini talep etmiş fakat bu talebi gerçekleşmemiştir. Bir Fransız komutanının tüm Batı cephesinin başkomutanı olması ancak savaşın sonlarına doğru 1918 yılında Ferdinand Foch'a nasip olacaktır. Buna ilerleyen zamanlarda geleceğiz. Fransızlar ülkenin tüm toplarını 30 kilometrelik Champagne cephesine yığmaya başlarken İngilizlerin de bu muharebe için hazırladıkları ve adına aksesuar dedikleri bir sürprizleri vardır. Almanların 2. Ypres muharebesinde yaptıkları siftahtan sonra İngiltere'de bir fabrika günde 10 ton kapasiteyle klor gazı üretmekte ve 10 Temmuz 1915'ten itibaren bu gazı silindirler halinde gizlice Fransa'ya göndermektedir. Özellikle 1. Ordu Komutanı Douglas Haig aksesuar konusunda çok heyecanlıdır ki önümüzdeki muharebede bolca kullanılmasından yanadır. Yani bu sefer tırnak içerisinde barbarlık sırası İngilizlerdedir. Evet, Eylül ayına gelirken plan son şeklini alıyor ve ordular yerlerini almaya başlıyorlar. Champagne bölgesinde Fransız General Castelnau komutasındaki Groupe d'Armée du Centre yani Merkez Ordu Grubu 2. ve 4. ordularla Artois bölgesinde General Ferdinand Foch komutasındaki Groupe d'Armée du Nord yani Kuzey Ordu Grubu 10. orduyla onların da kuzeyinde Somme Nehri ile Labassé Kanalı arasında yani Lille ve Lens şehirleri dolaylarında General Douglas Haig komutasındaki İngiliz 1. Ordusu savaş pozisyonu alıyor. İngilizler Lens şehrinin biraz batısındaki Luz kasabası ve çevresine, Artois'daki Fransızlar ilkbaharda da olduğu gibi yine Vimy sırtı ve civarındaki köylere, Champagne'deki Fransızlarsa Massige sırtlarından Suippe nehrine kadar uzanan 30 kilometrelik bir cepheden taarruz edeceklerdir. Şimdi muharebenin geçici coğrafya ile ilgili bazı detaylar vermek gerekirse, Champagne cephesi doğu-batı eksenli bir hattır ve Fransızlar burada kuzeye doğru hücum edeceklerdir. Bu cephenin doğu ucundaki Massige sırtlarına tepeden bakılınca bir insan eline benzemesiyle aynı zamanda Massige eli denmektedir. Merak edenler için ilgili krokiyi Instagram'da paylaştım. En kuzeyde baş parmak, en güneyde serçe parmak olmak üzere bir insanın sol elini andıran bu coğrafi şekli inceleyebilirsiniz. Almanlar bu sırtların ya da bu parmakların her birine gözetleme noktaları, makineli tüfekler ve topçu bataryaları yerleştirmişlerdir. Fransızların hedefi baş parmağı almaktır. Ayrıca cephe yarılırsa nihai hedef olarak Attigny demir yolu bağlantısını ele geçirmekte vardır. Cephenin batı ucunu temsil eden Suippe nehri ise güneydoğudan kuzeybatıya doğru akmakta ve kuzeyde En nehrine karışmaktadır. Fransızların Artois'daki taarruz mıntıkasından ilkbahar taarruzlarını anlatırken bahsetmiştik, o yüzden burayı geçebiliriz. İngilizlerin taarruz mıntıkasındaki en önemli noktaysa Luz kasabasıdır ki burası bir madenci kasabası olduğundan yerleşim yerinin etrafında maden ve kömür curuflarının oluşturduğu dev yığınlar vardır. Bu yığınların en büyüğü 186 metre yükseklikte olup uzaktan bakınca yapay birer dağa benzemektedirler. Almanlar elbette ki bu yapay dağları da birer hakim mevzi gibi değerlendirmiş ve tıpkı diğer tepeleri olduğu gibi bu yığınları da berkitmişlerdir. İngilizlerin hedefinde Luz'dan sonra kasabaya hakim Double Cassier denen ikiz yığın olarak tercüme edebileceğimiz yan yana duran iki yapay dağı ele geçirmekte vardır. Muharebede kullanılacak top miktarına gelirsek, hatırlarsanız İngilizler daha Şubat ayında Neufchâtel'de 346 parça top kullanmışlar ve 61 bin atış yaparak bir rekor kırmışlardı. Bu muharebede artık bu sayılar komik denecek bir düzeyde kalıyor ve Fransızlar 5000'i Champagne'da, 3000'i Artois'da olmak üzere cepheye tam 8000 parça top yanaştırıyor ve Fransız topçusu bu muharebede sarf edeceği yaklaşık 5 milyon mermiyle yeni bir rekora hazırlanıyor. Ayrıca Champagne bölgesinde hummalı bir çalışmayla yeni taarruza kalkış siperleri kazılıyor ve düşmanla aradaki mesafe yer yer 150 metreye kadar düşürülüyor. Peki İtilaf cephesinde bunlar olurken Alman cephesinde neler yaşanıyor, isterseniz ona göz atalım. Açıkçası Fransızların gizlilik içinde yürüttüklerini düşündükleri bu hazırlıklar tabii ki de Almanların gözünden kaçmıyor. Zaten düşmanını hakim mevzilerden gözetleme imtiyazına sahip olan Falkenhayn'ın ordusu, Fransızların kazdıkları yeni siperleri kolayca fark ederek bombardımanlarla onlara mümkün mertebe kayıplar verdiriyorlar. Gerçi fazla can kaybı oluşmasa da her defasında bozulan siperleri yeniden yapmak zorunda kalan Fransızlar zaman ve enerji kaybediyorlar. Doğuda büyük başarılar elde etmiş fakat yine de Rusları dize getirememiş olan Falkenhayn, Batı cephesinden gelen şüpheli raporlar üzerine tekrardan dikkatini buraya veriyor ve birliklerini doğudan batıya naklediyor. Almanlar için iki cepheli savaş biraz masraflı olmaya başlıyor. Daha yaz aylarında düşmanda sezilen hareketlilikle Almanlar bir takım tedbirlere başvuruyorlar. Örneğin savunma sistemlerinde Fransızların 75 milimetreliklerinin delemediği betona ağırlık veriliyor. Telefon hatları daha derinlere gömülüyor, makineli tüfek yuvaları artırılıyor ve olabildiğince derinlemesine tahkimat yapılıyor. Gerçekten de Almanlar 1. ve 2. hatlarının arasına 5 kilometrelik, 2. ve 3. hatlarının arasına 15 kilometrelik bir mesafe koyarak aşması çok güç bir savunma sistemi kuruyorlar. Hatta 3. hat o kadar uzağa kuruluyor ki Fransız uçakları çoğu yerde bu hattın haritasını bile çıkaramıyorlar. Ağustos sonuna gelindiğinde Batı cephesi en az 4 milyon askerin birbirine silah doğrulttuğu bir savaş alanıdır. Almanların toplamda 102 tümenine karşı İtilaf kuvvetlerinin 98'i Fransız, 28'i İngiliz olmak üzere 126 tümeni vardır. Yani aslında ortada net bir sayısal avantaj söz konusu değildir. Almanlar sahip oldukları demir yolları sayesinde Batı cephesinin her noktasına rahatlıkla asker kaydırabilecek bir pozisyondadır ki bu sayede cephede açılan gedikler rahatlıkla kapatılabilmektedir. Joffre'un hedefi Almanların kapatamayacağı kadar geniş gedikler açarak bu demir yollarına hızlı bir şekilde ulaşmak ve Alman ordusunu kıpırdayamaz hale getirmektir. Bu amaçla taarruz mıntıkalarına o kadar çok asker yığılmıştır ki İngilizler ve Fransızlar bölgesel olarak Almanlara 4'e 1'lik hatta 5'e 1'lik üstünü kurmayı başarmışlardır. Cephe ancak bu şekilde yarılabilecek, Fransızlar topçunun un ufak edeceği mevzilerden, İngilizlerse gazın felç edeceği siperlerden yürüye yürüye geçecek, cepheler yarıldıktan sonra ise gerilerde bekletilen kalabalık süvari birlikleri çevik hamlelerle kazanımları sağlamlaştıracaktır. Fakat asker sayılarındaki bu dezavantaja rağmen Almanlar gafil avlanmış değildir. Yapılan hazırlıklar gözlemlendiği gibi Ağustos sonunda bir Fransız asker kaçağı Almanlara sığınmış ve 2 hafta içinde büyük bir saldırının yolda olduğunun haberini vermiştir. Gerçekten de Joffre'un kafasında saldırıyı Eylül ortasında başlatmak vardır. Fakat yüz binlerin aynı anda taarruza kalkacağı bu devasa organizasyonda gecikmeler yaşandığı için operasyon Eylül sonlarına doğru ertelenmiştir. İtilaf kuvvetlerinin sonbahara planladıkları bu taarruza dair Joffre'un 14 Eylül tarihli genel bir emri de Almanların eline geçmiştir. Hedeflerin bir bir anlatıldığı bu evrakta Joffre özetle İngiltere'den Kitchener ordularının gelişiyle Almanların onları hafife alarak doğuya asker kaydırdığı ve bu zafiyetten yararlanılarak büyük bir saldırı gerçekleştirileceği, bu sayede işgal altındaki vatandaşlarının ve Fransız topraklarının kurtulacağı yazmaktadır. 21 Eylül'e gelindiğinde ise bir Fransız kaçağının daha Almanlara sığınarak saldırının başlamak üzere olduğunu söylemesi, hatta bir İngiliz esirinin taarruzun saatine kadar bilgi vermesi var olan o küçücük sürpriz faktörünü de tamamen yok etmiştir. Özetle 25 Eylül 1915'te İtilaf kuvvetlerinin 4 tam teşekküllü ordusuyla Almanların mevcudu tam olmayan 2 ordusuna ya da 1,5 ordusuna karşı taarruza kalkacağı gün Batı cephesi bir sürprize sahne olmayacak, devler var güçleriyle çarpışacak ve kimin hazırlığı daha iyiyse ve kim daha iyi plan yaptıysa o kazanacaktır. Özellikle Fransızlar bu taarruzu bir ölüm kalım meselesi olarak görmektedir. Keza anonim bir asker günlüğünde şunlar yazmaktadır. İndireceğimiz darbe final darbesi olacak. Bütün gücümüz, bütün hazinemiz buna bağlanmış vaziyette. Başarırsak ülkemiz kurtulacak. Başaramazsak Paris elden gidecek. Hepimiz bunun farkındayız. Zafer bizim olacak. Evet, askerlere 1914 Noel'inde biteceği söylenen savaşın verilen yüz binlerce kayıpla 1915 Eylül'üne sarkması görünüşe göre Fransız askerlerinin moralini bozmamıştır. Öte yandan İngiliz cephesinde de Kral 5. George Fransa'ya gelerek askerlere moral vermek için cepheyi ziyaret etmiş fakat büyük bir kalabalığın önünde atından düştüğü için ufak çaplı bir fiyasko yaşanmıştır. Bunun yanı sıra savaşın başından beri 1. İp Muharebesi'ndeki savunması dışında kayda değer bir başarı sergileyememiş olan İngiliz başkomutanı Sir John French'in de suyu epey ısınmıştır. Özellikle ordu içindeki en parlak komutan olan Douglas Haig'in ona olan itimadı epey zayıftır. İngiliz cephesinin bu gibi sebeplerle morali Fransızlara göre biraz düşüktür. Fakat onlar da ilk defa kullanacakları gazdan yani aksesuarlarından yana heyecanlıdırlar. Şimdi geçelim muharebeye. İngiliz bombardımanı Eylül'ün 21'inde, Fransız bombardımanı 22'sinde başlıyor. Özellikle Champagne cephesindeki Fransız bombardımanı o kadar ağır oluyor ki komutanlar gerçekleştirilecek hücumda mermiye bile ihtiyaç duyulmayacağını, askerlerin un ufak olmuş Alman hatlarından sadece süngülerle yürüyerek geçip gideceklerini düşünüyorlar. Fakat aynı yıkım gücüne sahip olmayan İngiliz topçusu piyadesine bu güveni veremiyor. Mühimmat kıtlığı sebebiyle uygulanan zayıf bombardımanın Almanlara yeteri kadar zarar veremeyeceğini çok iyi bilen İngiliz komutanları daha çok gaza güveniyor. Peki ya bu gazı düşmana taşıyacak olan rüzgar o sabah esmeyi verirse? Nitekim 25 Eylül sabahı saat 5.15'te artık taarruz zamanına bir saat kala İngiliz 1. Ordu Komutanı General Douglas Haig daha önceden kendine özel olarak yaptırdığı tahtadan gözetleme kulesine çıkıyor, birazdan vanaların açılacağı, gazın düşmana doğru ilerleyeceği muharebe alanına göz gezdirerek bir sigara yakıyor. Fakat yaktığı sigaranın dumanının olduğu yerde kaldığı görülüyor. Gaz saldırısının başlamasına dakikalar kala esinti tamamen durmuş, buz gibi olan hava ağırlaşmıştır. Eğer vanalar bu durumda açılırsa her ne kadar askerlere maskeler dağıtılmış olsa da İngilizlerin kendi gazlarında boğulma riskleri vardır. Kurmaylar bu durumda gaz saldırısını erteletmeyi teklif ediyorlar fakat buna sıcak bakılmıyor. Çünkü sürpriz faktörü taşıyacak olan bu saldırının ertelendiği bilgisinin tek bir birliğe dahi ulaşmaması demek, Almanların gaz konusunda alarma geçmesi ve tüm planın suya düşmesi demektir. Bir diğer seçenek olaraksa taarruz ertelensin deniyor fakat bu sefer de güneydeki Fransızların coşkulu taarruzları başlamışken İngilizlerin sadece ufak bir rüzgar esmedi diye yerlerinde durmuşlar. Durmalarının itibar zedeleyici bir hamle olacağı düşünülüyor. Gaz saldırısı mevzusu işte böyle ilginç bir konudur arkadaşlar. Hatırlarsanız Almanlar İp'teki saldırı için günü ve saati uygun rüzgarlar estiğinde olarak belirlemişlerdi. Haig ve kurmayları gergin bir bekleyiş içindeyken saat 5.40'ta etrafta sağlam kalabilmiş nadir kavak ağaçlarından birinin yaprakları kıpırdamaya başlıyor ve ufak bir meltem esiyor. Tamam, bu kadarı yeterli deniyor ve 10 dakika sonra bombardımanla beraber gaz salınımına başlanıyor. İngilizler sarı yeşil rengi uzaktan anlaşılabilen gazı maskelemek ve aynı zamanda taarruz edecek piyadelerine koruma sağlamak için adına candles yani mum dedikleri özel sis aparatlarıyla siyah duman salınımı da yapıyorlar. Fakat bu gaz ve duman karışımının ilerleyişi o kadar yavaş oluyor ki bazı kesimlerde piyadeler için taarruz düdüğü çaldığı anda bile gazın hala Alman siperlerine ulaşmadığı görülüyor. İngiliz piyadesi bu durumda maskesini takıp kendi gazının içinden ilerleyerek hücum etmek zorunda kalıyor. Bunun tabii ki de psikolojik olarak hiç de kolay olmadığını belirtelim. Üzerlerine gelmekte olan gazın kokusunu alan Almanlar hemen maskelerine davranıp daha önceden talimlerde anlatıldığı gibi siperlerin önlerine büyük ateşler yakıyorlar. Bu ateşlerden maksat hava akımı yaratarak gazın ısınıp yükselmesini sağlamak oluyor. Bu yöntem gerçekten de bir kalkan misali, zaten yavaş ilerleyen gazın etkisini iyice azaltıyor. Hatta daha önceki tecrübelerden gazın topçu ateşiyle dağıldığını bilen Almanlar yaklaşan buluta mermiler yağdırıyorlar ve gazın bir nebze daha seyrelmesini sağlıyorlar. İngiliz taarruzunu siperlerinden gözlemleyen bir Alman tabur komutanı o anları şöyle anlatıyor. Birden garip kokunun farkına vardık. İlk sürprizi yaşadıktan sonra hepimiz bir gaz saldırısı olduğunu anladık. Yaptığımız hazırlıklar, dağıtılan yeterli sayıdaki gaz maskeleri ve doğru talimler sağ olsun şoku hemen atlatıp gaz maskelerimize davrandık. Fakat maskelerin işe yaraması için gerekli kimyasal solüsyon siperlerin derinliklerinde depolanmıştı. Yanıcı maddelerle beraber çoğu topçu ateşiyle gömülmüş, ulaşılmaz olmuştu. Yine de orada burada saçılmış yeteri kadar solüsyon bulduk ve yanıcı maddelerle ateşler yaktık. Sonra hepimiz siperlerimize uzanıp gergin bir şekilde beklemeye başladık. Çünkü gazdan hemen sonra düşmanın geleceğini biliyorduk. Aynı komutan bundan yaklaşık 20 dakika sonrasını şöyle anlatıyor. Aniden gaz bulutunun içinden hain düşmanın bize usul usul yaklaştığını gördük. Sanki yürüyüşe çıkmış gibilerdi. Fakat bizim 16. Westfalia alayını görmediler. Birden tüm hat boyunca üzerlerine fırtına gibi ateş yağdı ve düşman göz açıp kapayıncaya kadar siperlerine geri döndü. Aralarından gözü pek bir lider bir cesaret örneği sergileyerek ileri atılmaya devam etti. Fakat bunu hayatıyla ödedi. Kazanmıştık. Gazdan etkilenenler bile hurra çığlıklarımıza katıldı. Almanlar birçok noktada İngiliz taarruzunun ilk dalgasını kırmayı başarsalar da bir süre sonra İngilizlerin en az 4'e 1'lik sayısal üstünlükleri kendini hissettirmeye başlıyor. Rüzgarın esmemesi yüzünden talihsiz başladığı düşünülen taarruz öğleye doğru Alman hattını 3 yerinden yarmayı başarıyor. İngiliz 47. tümeni 2 Alman hattını da aşarak Luce'a doğru ilerlerken askersiz kalan Almanlar düşmanı en azından oyalayabilmek için aşçıları, şoförleri, mühendisleri, kısacası bir makineli tüfeğin başına geçebilecek herkesi cepheye sürmeye başlıyorlar. İlk gün işler İngilizler için beklenmedik bir şekilde iyi giderken Artois ve Champagne'deki Fransızlardan da iyi haberler geliyor. Fransızlar Artois'da bir önceki muharebede alamadıkları Suşe köyünü alıyorlar ve Vimy sırtına doğru akın etmeye başlıyorlar. Fakat Champagne'da 24 Eylül'ü 25 Eylül'e bağlayan gece öyle bir sağanak yağmur başlıyor ki taarruzun ertelenmesi gündeme geliyor. Fakat böyle bir senaryoda zaten 22'sinden beri aralıksız mermi harcayan topçuların yağmurun günlerce kesilmemesi durumunda cephanelerinin biteceğini düşünen Joffre, taarruzun yine de planlanan saatte gerçekleşmesini istiyor. Askeri bu yağmurlu havada yüreklendirmek için bandolar durmadan La Marseillaise çalıyorlar. Keza yağmur gerçekten de 29 Eylül'e kadar hiç durmuyor ki bu da Fransız komutanını haklı çıkarmış oluyor. 25 Eylül sabahı saat 9.15'te Champagne'deki Merkez Ordu Grubu 20 tümeni ile karşılarındaki 6 Alman tümenine taarruz ediyor. Yağmur sebebiyle görüş mesafesinin çok düşük olduğu o anlarda Fransız topçusu ateşini cephe gerisine kaydırıyor fakat bu noktada büyük bir talihsizlik yaşanıyor. Topçular taarruzu kolaylaştırmak için ateşlerini Alman 2. hattına kaydırırlarken aslında o noktaya çok hızlı bir şekilde ulaşmış olan kendi piyadelerini bombalıyorlar. Bu hadise de cepheleri bir anda dört yerinden yarılmış olan Almanlara rahat bir nefes aldırıyor. Fransız piyadesi kendi top mermilerinden kaçmak için birinci hatta geri dönerken Falkenhayn açılan gedikleri ivedilikle kapatmayı başarıyor ve ikinci hat büyük ölçüde geri alınıyor. Fakat yine de kuzeyde İngilizlerin Luz kasabasına girmesi Almanlarda büyük bir panik yarattığı için rezervler daha çok o bölgeye gönderiliyor. Bu da asıl yarma mıntıkası olarak görülen Champagne'da Fransızların Massige elinin baş parmağına kadar ilerlemesini sağlıyor. Evet arkadaşlar, özetle İngilizlerin gaz saldırısı için gerekli olan rüzgarın esmemesine ve Fransızların taarruzunu yavaşlatan sağanak yağmura rağmen bu büyük harekatın ilk günü İtilaf kuvvetleri için hiç de fena geçmiyor diyebiliriz. Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Pek yakında videoların yükleneceği Kulübe Tarih isimli YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Şimdilik hoşçakalın.